Ayrım 35, Yanlış Yol, Henny Mankell, sayfa 447. Wallander kantine doğru gitti. Sonra fikrini değiştirerek dışarı çıkıp az önce oturdukları banka oturdu. Bir kez daha bir gece önceki düşüncelerini gözden geçirmeye koyuldu. Düşünceleri cep telefonunun çalmasıyla kesildi. Arayan Hanson'du ve sesi telaşlı geliyordu. Müdürlükten iki cinayet masası polisi bugün öğleden sonra Sturup havaalanında olacak. Adları da Ludwigson ve Hamren'miş. Onları tanıyor musun? Adlarını duymuştum. Çok başarılı olduklarını biliyorum. Hamren lazer adam vakasını çözen ekipteydi. Acaba onları havaalanında karşılayabilir misin? Ne yazık ki karşılayamam dedi Wallander kısa bir an düşündükten sonra. Helsingborg'a gitmem gerekebilir. Bir garson bundan söz etmedi, onunla az önce konuştum. Onların da büyük olasılıkla bizim gibi iletişim sorunları var dedi Wallander sabırla. Bana sorarsan senin gidip onları karşılaman çok daha iyi olur.
Neden?
Onlara değer verdiğin anlaşılırdı ondan. Birkaç yıl önce Riga'ya gittiğimde beni limuzinle karşılamışlardı. Eski bir Rus arabasıydı ama yine de limuzindi. İnsanlar kendilerine değer verilmesinden hoşlanır.
Peki dedi Hanson. Gidip karşılarım onları. Neredesin?
Hastanede.
Hasta mısın?
Karlman'ın kızı, yoksa unuttun mu?
Doğruyu söylemem gerekirse evet, unutmuşum.
Aynı şeyleri aynı anda unutmadığımız için Tanrı'ya şükretmeliyiz dedi Wallander. Hanson'un bu sözlerdeki espriyi anlayıp anlamadığından emin değildi. Cep telefonunu bankın üstüne koyarak çöp kutusuna konan serçeye baktı. Höglund'dan ayrılalı yarım saat olmuştu. Gözlerini kapatarak yüzünü güneşe kaldırdı. Bay baya neler söyleyeceğini düşünmeye çalıştı. Bir ayağı alçılı olan bir adam gelip yanına oturmuştu. Ama o güneşe bakmayı sürdürdü. 5 dakika sonra bir taksi geldi. Ayağı alçılı adam taksiye bindi. Wallander hastanenin önünde volta atmaya başladı. Sonra yeniden banka oturdu. 1 saat geçmişti. Höglund 1 saat 5 dakika sonra hastaneden çıkarak gelip Wallander'in yanına oturdu. Wallander genç kadının yüzünden konuşmanın nasıl gittiğini anlayamamıştı.
Galiba intihar etme nedenlerinden birini göz ardı etmişiz. Yaşamdan bıkmakla bunların arasında.
Yanıtı bu muydu?
Aslında soru sormak zorunda bile kalmadım. Bembeyaz bir odada üstünde hastane giysisiyle bir koltukta oturuyordu. Saçları dağınıktı ve yüzü solgundu. Hem kendi ruhsal bunalımının hem de aldığı ilaçların etkisi altında olduğu her halinden belli oluyordu. İnsan niçin yaşasın ki diyerek beni karşıladı. Dürüst olman gerekirse bir süre sonra yeniden intihar edeceğini düşünüyorum.
Wallander hatasını anlamıştı. İntihar etmedeki en yaygın güdüyü nedense göz ardı etmişti. Yaşamdan bıkmak, yaşamak istememek.
Babası hakkında konuşabildin mi?
Babasını küçümsüyor ama babasının ona cinsel tacizde bulunduğunu hiç sanmıyorum.
Bunu o mu söyledi?
Bazı şeylerin yüksek sesle söylenmesi gerekmez.
Peki ya cinayet?
O konuyla da ilgilenmiyordu.
Ve yalan söylemediğinden eminsin değil mi?
Bence ne hissediyorsa onları söyledi. Neden onu görmeye gittiğimi merak etti. Ben de ona gerçeği söyledim. Yani katili aradığımızı, babasının ölmesini isteyebilecek birçok kişi olduğunu söyledi. İş yaşamındaki acımasızlığından, katılığından ötürü.
Babasının yaşamında başka bir kadın olma olasılığından söz etmedi mi?
Hayır.
Wallander yeniden çöp kutusunun kenarına konan serçeye baktı.
Hiç olmazsa bu kadarını öğrendik dedi. Başka bir şey bilmediğimizi biliyoruz artık.
Yürüyerek emniyete gittiler. Saat 11'e çeyrek vardı. Artık yüzlerine doğru esen rüzgar biraz hafiflemişti. Emniyete yaklaştıklarında Wallander'in cep telefonu çaldı. Rüzgara arkasını dönerek telefonunu açtı. Arayan Swedberg'ti.
Björn Fredman'ın öldürüldüğünü sandığımız yeri bulduk dedi Swedberg heyecanla. Kentin batısındaki bir rıhtımda.
Wallander başarısız hastane ziyaretinin verdiği burukluğun birden kaybolduğunu hissetti.
Harika.
Bir duyum aldık diye sürdürdü konuşmasını Swedberg. Arayan kişi kan lekelerinden söz etti.
Bu kan lekeleri temizlenen bir balığın da olabilir elbette ama doğrusu ben böyle düşünmüyorum. Arayan kişi bir laboratuvarda çalışıyormuş, teknisyenmiş. 35 yıldan beri kan örnekleri üzerinde çalıştığını söyledi. Ayrıca rıhtımın yanında da lastik izleri olduğunu söyledi. Genellikle olmazmış. O zaman oraya bir aracın park ettiği ortaya çıkıyor. Bu araç neden 1967 model bir Ford kamyonet olmasın? 5 dakikaya oradayım. Arabaya atlayıp hemen gideriz dedi Wallander. Yokuşu hızla çıkmaya başladılar. Wallander Svedberg'in anlattıklarını Höglund'a iletti. Artık ikisi de Erika Karlman'ı unutmuştu. Hoover saat 11.03'te Üstad'da trenden indi. O gün mobiletini evde bırakmaya karar vermişti. Tren istasyonundan çıktığında babasını içine attığı çukurun polis kordonuyla çevrilmiş olduğunu görünce hayal kırıklığı ve öfke karışımı bir duygu hissetti. Peşine düşen polisler çok aptaldı. FBI'ın açtığı son derece basit giriş sınavını bile geçemeyecek denli aptaldılar hem de. Geronimo'nun yüreğinin içinde attığını hissetti. Basit ve açık seçik olan mesajı anlamıştı. Seçildiği görevi tamamlayacaktı. Kız kardeşi yaşama geri dönmeden önce ona son iki kurbanı da getirecekti. Penceresinin altına bu son iki kafa derisini de gömecekti ve genç kızın kalbini de armağan olarak sunacaktı. Sonra hastaneye giderek kız kardeşini oradan kurtaracaktı ve o andan itibaren de yaşamları son derece farklı olacaktı. Belki bir gün yaşadıkları karanlık günleri arkalarında bırakarak kız kardeşinin günlüğünü onunla birlikte okuyabilirdi bile. Kent merkezine doğru yürümeye başladı. Dikkat çekmemek için ayakkabı giymişti. Ayakları bundan hoşnut değildi. Meydana gelince sağa döndü ve kızı olduğunu sandığı o genç kızla birlikte oturan polisin evine doğru gitti. O gün eve daha yakından bakmak için kente gelmişti. Ertesi akşamki eylemini planlıyordu ya da belki de iki gün sonraki. Ama asla daha geç değil. Kız kardeşinin daha fazla hastanede kalmaması gerekiyordu. Polisin evinin yanındaki binalardan birinin basamaklarına oturdu. Zamanı unutmayı öğrenmişti. Orada bir süre hiçbir şey düşünmeden oturdu. Kusursuzluk sanatında usta olmak için öğreneceği daha birçok şey vardı. Ama bir gün bunu başaracağından hiç kuşkusu yoktu. İki saat sonra beklemesi sona erdi. Genç kız dışarı çıktı. Acelesi var gibiydi. Hızlı adımlarla yürüdü. Genç kızın arkasından gitti ve onun gözden kaybolmasına asla izin vermedi. 32. Bölüm. Wallander rıhtıma gittiğinde içgüdüsel olarak doğru yere geldiğini hissetti. Tam düşündüğü gibiydi. Üstad'ın batısından 10 kilometre ötede deniz kıyısındaki cinayeti gizleyen bu rıhtım bundan önceki varsayımlarına uyuyordu. Kıyıdan uzanan otoyoldan geçerek Marnberg'teki golf kurslarının reklam panosunun az ilerisinde durmuşlardı. Otoyoldan ayrılıp dar yola saptıklarında rıhtım karşılarına çıkmıştı. Lastik izlerini bozmamak için arabayı yolun başında durdurmuşlardı. Eric Weber adındaki laboratuvar teknisyeni yaz aylarını otoyolun güneyindeki evinde geçirdiğini söylemişti. Her sabah yaptığı gibi 29 Haziran sabahı da gazetelerini okumak için rıhtıma inmişti. O sırada da yoldaki lastik izleriyle kahverengi lekeler gözüne ilişmişti. Ama bunların üstünde de fazla durmamıştı. Aynı gün ailesiyle birlikte Almanya'ya gitmiş, ancak döndüğünde gazetelerde polisin bir cinayet yeri aradığına ve bu yerin büyük olasılıkla deniz kıyısında olabileceğine ilişkin yazıları okuyunca o kahverengi lekeleri hatırlamıştı. Uzun süreden beri laboratuvarda kan incelemeleri yapan biri olarak rıhtımda gördüğü kahverengi lekelerin kan olduğunu düşünmüştü. Wallander ve diğerlerinin hemen arkasından rıhtıma gelen Neuberg, lastik izlerinin yanında çömelmiş incelemelerine başlamıştı. Dişi çok ağrıdı, sinirleri tepesindeydi. Sinirlenmeden konuştuğu tek kişi Wallander'di. Fredman'ın Ford'u olabilir dedi ama doğru dürüst bir araştırma yapmamız gerek. Birlikte rıhtıma doğru gittiler. Wallander şanslı olduklarının farkındaydı. Kurak yaz havasının da yardımı olmuştu. Eğer yağmur yağmış olsaydı asla bu izleri bulamayacaklardı. Hava konusunda hafızası son derece güçlü olan Martinson'a baktı. 28 Haziran'dan bu yana yağmur yağdı mı diye sordu. Martinson hiç duraksamadan yanıt verdi. Yaz dönümü bayramı sabahında biraz çiseledi dedi ama o günden beri de hiç yağmadı.
O zaman tüm bölgeyi kordon altına alalım dedi Wallander Höglund'a bakarak. Höglund rıhtımın çevresini kontrol altına alacak kişilere haber vermek için telefon etmeye gitti.
Basın yere dikkat et dedi Wallander.
Rıhtımın kara tarafında durarak kan izlerine baktı. Bu izler 4 metre uzunluğundaki rıhtımın orta yerinde yoğunlaşıyordu. Başını çevirerek otoyola baktı. Trafiğin sesini duyabiliyordu ama arabaları göremiyordu. Aklına bir şey geldi. Höglund hala üstad emniyetiyle konuşuyordu.
Bana bir harita getirmelerini söyle dedi Wallander. Üstad Malmö ve Helsingborg'u da içeren bir harita istiyorum.
Sonra rıhtımın ucuna kadar giderek suya baktı. Suyun dibi kayalıktı. Erik Weberg birkaç metre uzakta duruyordu.
Buraya en yakın ev nerede diye sordu Wallander.
Buradan yaklaşık birkaç yüz metre ileride diye karşılık verdi Weberg. Otoyolun karşısında, batıda.
Dalgıçları çağıralım mı diye sordu Weberg yanına yaklaşarak.
Evet dedi Wallander. Rıhtımın çevresinde 25 metrelik bir alanla işe başlarız. Sonra da ağaçlarla çevrili bölgeyi işaret etti. Parmak izleri dedi.
Björn Fredman eğer gerçekten de burada öldürülmüşse elleriyle ayaklarının bağlanması gerek. Bizim katilimiz yalın ayak dolaşıyor ve eldiven takmıyor.
Dalgıçlar ne arayacaklar?
Bilmiyorum dedi Wallander. Bakalım bir şey bulabilecekler mi? Ama bana kalırsa sen lastik izlerinin bittiği yani rıhtımın başladığı yerde tuz izlerine rastlayacaksın.
Kamyoneti çevirmemiş dedi Nöybek. Otoyola kadar geri geri çıkmış. Yolda başka bir araç olup olmadığını gördüğünü sanmıyorum. Bu yüzden de bence yalnızca iki olasılık var. Tabii adam zır deli değilse.
Adam zır deli dedi Wallander kaşlarını kaldırarak.
Hayır diye karşılık verdi Nöybek.
Wallander onun ne demek istediğini anlamıştı. Kendisine yolun açık olup olmadığını söyleyen biri yoksa otoyola kadar geri geri gitmesi söz konusu olamazdı. Ya da farları izleyerek otoyolun açık olup olmadığını anlayabilirdi.
Kendisine yardım eden biri yok dedi Wallander ve bizler bunun akşam saatlerinde olduğunu biliyoruz. Fredman'ın cesedini üst hattaki tren istasyonunun önündeki çukura neden attığını öğrenmemiz gerek.
Adam deli dedi Nöybek. Bunu az önce sen de söyledin.
Birkaç dakika sonra haritayı getiren araba geldi. Wallander Martinson'un kalemini alarak rıhtımın yanındaki kayalardan birinin üstüne oturdu. Üstad bir resyo ve Helsingborg'u daire için aldı. Sonra da Charlotten Lund'a giden yan yolun hemen yanı başındaki rıhtımı işaretledi, işaretlerini numaraladı. Sonra da Höglund, Martinson ve Svedberg'i yanına çağırdı. Svedberg bu kez kirli güneş şapkası yerine bir kep takmıştı başına. Wallander onlara kucağını açtı, haritayı gösterdi. Buradan hareket etmiş diye başlayan Wallander açıklamasını sürdürdü ve bunlar da cinayetlerin işlendiği yerler. Onların da her şeyde olduğu gibi kendi içlerinde bir düzeni var.
Kafa derisi yüzmeye meraklı katil Üstad'la Helsingborg arasındaki yolda dolaşıyor dedi Svedberg.
Bu iş de komik değil diye karşılık verdi Martinson.
Komik olmadığını ben de biliyorum diye karşı çıktı Svedberg. Ben yalnızca olanları açıkladım.
Bir yere kadar haklısın dedi Wallander. Dolaştığı yerler sınırlı. Cinayetlerden biri Üstad'da işlendi. Bir diğeri henüz emin olmamakla birlikte büyük olasılıkla burada işlendi. Ve ceset Üstad'a götürüldü. Bir başkası da Üstad'ın dışında Bieresio'da işlendi ve ceset de bulundu. Şimdi de Helsingborg çıktı karşımıza.
Ama çoğu Üstad çevresinde dedi Höglund.
Bu aradığımız adamın buralarda yaşadığı anlamına mı geliyor?
Björn Fredman'ın dışında kurbanların cesetleri ya evlerinin içinde ya da evlerine çok yakın yerlerde bulundular dedi Wallander.
Bu katilin değil, kurbanların haritası.
O zaman Malmö'yü de işaretlemelisin dedi Svedberg.
Björn Fredman orada oturuyordu.
Wallander Malmö'yü de daire içine aldı, aniden çıkan rüzgar haritayı yırttı.
Şimdi resim daha farklı oldu dedi Höglund. Artık düz bir çizgiye değil bir açıya sahibiz. Malmö de ortada.
Her zaman farklı olan Fredman dedi Wallander.
Belki bir daire çizmeliyiz dedi Martinson. Havaalanı çevresine o zaman ne oluyor?
Bir hareket alanı dedi Wallander. Fredman cinayetinin çevresinde dönen bir alan.
Wallander çok önemli bir sonuca ulaşmak üzere olduklarını hissediyordu.
''Yanılıyorsan beni düzeltin.'' diye sürdürdü konuşmasını. Malmö'de oturan Björn Fredman kendisini öldüren adamla birlikte zorla ya da isteyerek Ford kamyonetine binip doğuya doğru gidiyor. Buraya, öldürüleceği yere geliyorlar. Sonra Üstad'a doğru sürüyor. Ceset Üstad'da belediyenin açtığı bir çukura atılıyor. Daha sonra kamyonet batıya doğru gidiyor. Malmö ile Üstad arasındaki havaalanının otoparkına bırakılıyor ve orada da tüm izler yok oluyor.
Sturup'tan kent merkezine birçok ulaşım olanağı var dedi Svedberg. Taksiler, havaalanı otobüsleri, kiralık araba. Otoparka başka bir araba daha önce bırakılmış olmalı.
Bir başka deyişle katil büyük olasılıkla Üstad'da oturmuyor dedi Wallander. Malmö'de oturması daha büyük bir olasılık.
Ama bu rahatlıkla Lund da olabilir ya da Helsingborg. Veya neden Kopenhag olmasın, değil mi?
Tabii, eğer bizimle kedi fare oyunu oynamıyorsa dedi Höglund. Bence Üstad'da oturuyor ama bizim bunu öğrenmemizi istemiyor.
Bu da mümkün tabii dedi Wallander kuşku dolu bir sesle. Ama nedense inandırıcı gelmiyor.
Öyleyse şimdi Sturup üzerinde daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor dedi Martinson.
Wallander evet dercesine başını salladı.
Aradığımız adam bence motosiklet kullanıyor dedi. Bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Liljegren'in öldürüldüğü Helsingborg'daki evin önünde bir motosiklet gören olmuştur. Belki de olağan dışı bir şeyler görmüş, bazı tanıklar da vardır. Sjösten şu anda bu mesele üstünde çalışıyor. Bugün öğleden sonra takviye geleceğine göre Sturup'tan kent merkezine ne tür ulaşım seçenekleri olduğunu araştırmaya zaman ayırabileceğimizi düşünüyorum. Ford kamyoneti 28 Haziran gecesi havaalanı otoparkına park eden adamı arıyoruz. Ve bu adam bir şekilde otoparktan çıkıp gitti. Tabii eğer havaalanında çalışmıyorsa.
Ama hala yanıtlayamadığımız bir soru var dedi Svedberg. Bu canavar neye benziyor?
Yüzünün neye benzediğine ilişkin hala hiçbir şey bilmiyoruz dedi Wallander. Ama onun çok güçlü olduğunu biliyoruz. Ayrıca Helsingborg'daki bodrum katının penceresi onun zayıf olduğunu da gösterdi bizlere. Zayıf ama güçlü biri söz konusu. Ve bu kişi yalın ayak dolaşıyor.
Az önce Kopenhag'dan söz ettin dedi Martinson. Bu katilin yabancı olduğu anlamına mı geliyor?
Sanmıyorum diye karşılık verdi Wallander. Bence biz İsveç'te bir seri katilin peşindeyiz.
Bu konuda daha fazla bir şeyler söyleyecek durumda değiliz dedi Svedberg. Tek bir saç bulunamadı mı? Açık mı yoksa koyu muydu?
Bilmiyoruz dedi Wallander. Ekholm'e bakarsan katil dikkatleri üstüne çekmek istemiyor. Cinayetlerini işlediği sırada nasıl giyindiğini de bilmiyoruz.
Peki bu kişinin yaşını tahmin edebiliyor muyuz diye sordu Höglund.
Hayır diyen Wallander bir an durdu, sonra düşünceli bir sesle konuşmaya başladı. Kurbanları hep yaşlı adamlar, Björn Fredman dışında. Zayıf ama adereli, yalın ayak ve büyük olasılıkla motosiklet kullanan birinin pek yaşlı olacağını sanmıyorum. Ama yine de bir tahmin yapamıyorum.
18 yaşın üstünde dedi Svedberg.
Eğer motosiklet kullanıyorsa.
Ya da 16, eğer mobilet kullanıyorsa.
Martinson başka bir şey söylemedi.
Björn Fredman'la başlayabilir miyiz diye sordu Höglund.
Daha yaşlı olan diğer kurbanlardan farklı, belki de Björn Fredman'la onu öldüren kişi arasında bir tür yaş ilişkisi vardır. Eğer bu doğruysa o zaman 50 yaşın altında bir kişiden söz etmemiz gerek ve o yaşlarda da zayıf ve bakımlı bir bedene sahip çok az kişi var.
Wallander arkadaşlarına sıkıntıyla baktı. Hepsi 50 yaşın altındaydı. En küçükleri olan Martinson ise aşağı yukarı 35 yaşındaydı. Ama kimse ne bakımlı ne de atletik bir bedene sahipti.
Ekholm bu adamın psikolojik profilini çıkarmaya çalışıyor dedi Wallander ayağa kalkarak.
Bunu her gün gözden geçirmemizin çok büyük yararı olacağına inanıyorum. Bu rapor bize bazı fikirler verecektir.
Noren elinde telefonda Wallander'in yanına yaklaştı. Arayan Sjöstendi.
Galiba senin için birini buldum dedi. Liljegren'in villasındaki 3 farklı partiye katılan bir kadın.
Güzel dedi Wallander. Onu ne zaman görebilirim?
Ne zaman istersen.
Wallander saatine baktı. 12:20 geçiyordu.
3'ten önce orada olacağım. Bu arada biz de galiba Björn Fredman'ın öldürüldüğü yeri bulduk. Duydum dedi Svensson. Ayrıca Ludvigsson'la Hamrin'in de Stockholm'den oraya gelmek üzere yola çıktıklarını duydum. İkisi de çok iyidir.
Motosikletli birini gören görgü tanığından bir şeyler öğrenebildin mi?
Kimseyi görmemişler dedi Svensson. Yalnızca bir motosiklet görmüşler. Modelini saptamaya çalışıyoruz. Ama bu hiç de kolay değil. Görgü tanıkları çok yaşlı bir çift. Yaşlı oldukları için de sağlıklarına çok düşkünler ve bu yüzden de benzinle çalışan her şeye çok öfkeleniyorlar. Dolayısıyla gördüklerini abartmış da olabilirler ve sonunda gördükleri el arabası da çıkabilir.
Birden telefondan bir cızırtı gelince telefonu kapattılar. Rüzgar hatları olumsuz etkiliyordu. Nübert rıhtımın kenarında oturmuş, şiş yanağını hafifçe ovuyordu.
''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Vallenler neşeli bir sesle.
''Dalgıçları bekliyorum.'' dedi Nübert sıkıntısını belli etmemeye çalışarak. ''Dişin çok mu ağrıyor?''
''20'lik dişim bu.''
''Çektir.''
''Çektireceğim ama önce şu dalgıçların buraya gelmesini bekliyorum.''
''Rıhtımdaki lekeler kan mı?''
''Büyük olasılıkla. Bu akşam bu söz konusu kanın Fredman'ın bedeninden akıp akmadığını da öğreneceksin.''
Vallender Nüberg'in yanından ayrıldı. Diğerlerine de Helsingborg'a gideceğini söyledi. Tam arabasına binerken birden bir şeyi söylemeyi unuttuğunu fark etti. Geri döndü.
Louis Friedman dedi Svedberg'e. Per Okeson onunla ilgili başka bir şey bulabildi mi?
Svedberg bilmiyordu ama Okeson'la konuşacağına söz verdi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 460.